Ayrım 37.
Çoğu geceler yastığının altında baltayla yatıyordu. Bir fırtına sırasında uyanıp Harriet'i tüfekle tehdit etti. Düşman casusu olmakla suçladı onu. Aynı gece üniformasını giyip bahçeye çıkarak yağmurda nöbet tuttu. Bazen Harriet'i bir odaya kilitleyip başında bekçilik yapıyordu. Birilerinin onu öldürmek istediğini söylüyordu. Harriet borçlarını ödemek için bir çamaşırhanede çalışmak zorunda olduğundan Galvin'i doktora gitmeyi ikna etti. Doktor onda asker kalbi olduğunu söyledi. Katıldığı çarpışmalar yüzünden çarpıntı sahibi olmuştu. Harriet Galvin'i bir askerlere yardım kuruluşuna gitmeye de ikna etmeye başardı. Arkadaşlarından orada sorunlu askerlere yardım edildiğini duymuştu. Benjamin Galvin, böyle bir kuruluşta George Washington Green'in vaaz verdiğini duyunca uzun süredir ilk kez içinde bir kıpırtı hissetti. Green çok uzaklarda yaşamış Dante Alighieri adlı bilge bir kişiden bahsetti. O adam da askerlik yapmıştı. Şehrindeki partiler arası büyük bir savaşın kurbanı olmuştu. Tüm insanlığı kurtarmak için ölümden sonrasına yolculuk etmesi emredilmişti ona. Orada yaşam da ölüm de inanılmaz bir düzene konmuştu. Cehennemde asla tesadüfen kan dökülmüyordu. Herkes Tanrı tarafından verilen hak ettiği cezayı çekiyordu. Rahip Green'in tabiriyle kontrapassolar, yani her kadınla erkeğin işlediği tüm günahların karşılığı olan kusursuz cezalar kıyamet gününe kadar sürecekti. Galvin, Dante'nin ister dost ister düşman olsun tüm hemşerilerinin hayatın sadece maddi ve fiziksel yönlerine, hazza ve paraya değer vermelerine, hızla yaklaşan hüküm gününü hiç düşünmemelerine kızmasını anlayabiliyordu. Benjamin Galvin, Rahip Green'in her hafta verdiği vaazları dikkatle dinliyordu, duyduklarını aklından çıkaramıyordu. O kiliseden her ayrılışında boyu yarım metre uzamış oluyordu sanki. Diğer askerler de vaazlardan hoşlanıyor gibiydiler ama Galvin kendisi kadar anlamadıklarını seziyordu. Bir ikindi vakti vaazdan sonra kilisede kalıp Rahip Green'e bakarken bir askerle yaptığı konuşmaya kulak misafiri oldu. Bay Green, izninizle bugünkü vaazınızı çok beğendiğimi söylemek istiyorum dedi Yüzbaşı Dexter Blight. Saman rengi bir pala bıyığı vardı, bir ayağı da sakattı. Size bir sorum olacak. Dante'nin yolculuklarıyla ilgili daha fazla şeyler okumam mümkün mü? Geceleri pek uyuyamadığımdan bol bol vaktim var. Yaşlı rahip askere İtalyanca bilip bilmediğini sordu. Hayır cevabı alınca, yakında Dante'nin yolculuklarının İngilizcesi tüm ayrıntılarıyla çıkacak evladım dedi. Cambridge'li Bay Longfellow bir çeviri yapıyor. Daha doğrusu metin dönüştürmesi. Çeviri için bir kulüp kurdu. Dante kulübü. Ben de üyeyim. Her hafta toplanıyoruz. Gelecek sene kitapçılara bak dostum. Tickner and Fields yayın evinin yeni çıkan kitaplarını sor. Longfellow Dante ile ilgileniyordu demek. Onun bütün şiirlerini Harriet'ten dinlemiş olan Galvin'i hiç şaşırtmadı bu durum. Şehirdeki bir polise Tickner and Fields deyince Tremont'la Hamilton sokaklarının köşesindeki muazzam bir konağa gönderildi. İçeride 25 metre uzunluğunda bir galeri vardı. Döşemesi cilalı tahtadandı. Oymalı sütunlara, köknar raflara ve dev avizelere sahipti. Galerinin diğer ucundaki oymalı bir kemerin altında Tickner and Fields'in yayınladığı en kaliteli kitaplar sergileniyordu. Mavi, altın sarısı ve çikolata kahverengisi ciltler vardı. Kemerin ardında ise yayın evinin çıkardığı dergilerin son yayınları bulunmaktaydı. Galvin galeriye adım atarken orada Dante'yi bulacağını umuyordu az da olsa. Şapkasını çıkarıp gözlerini kapatarak saygıyla içeri girdi. Yayın evi bu yeni binayı henüz birkaç gündür kullanıyordu. Gazete ilanı için mi geldiniz? Yanıt yok. Güzel güzel. Lütfen şunu doldurun. J.T. Fields bu piyasada bir numaradır. O bir dahidir. Bütün yazarların koruyucu meleğidir. Konuşan kişi kendini Spencer Clark olarak tanıttı, şirketin muhasebecisi olduğunu söyledi. Galvin uzatılan kağıtla kalemi alıp boş boş bakarken ağzından hiç çıkarmadığı kağıt parçasını çiğniyordu. Seni aramak için adını bilmeliyiz evlat, dedi Clark. Hadi ama adını vermeyeceksen git. Clark başvuru formundaki bir satırı gösterdi. Galvin oraya Dante Al yazdı. Duraksadı. Aligari nasıl yazılıyordu? Allah diye mi, Ali diye mi? Galvin öyle uzun düşündü ki kalemi kurudu. Başka biriyle konuşmaya dalmış olan Clark geri döndü, boğazını temizleyerek formu kaptı. Utanma canım, bakalım kimmişsin? Gözlerini kıstı. Dentil. Aferin sana. Clark iç geçirdi, hayal kırıklığına uğramıştı. Çocuğun yazısından muhasebecilik yapamayacağını anlamıştı. Ama bu dev köşebaşı konağına henüz yeni taşınmışlardı. Bir sürü adama ihtiyaçları vardı. Daniel, adresini söylersen burada haftada 4 gece kapıcılık yapmaya başlayabilirsin. Hemen bu gece. Başkatip Osgood sana işini anlatır. Bu arada tebrikler Till. Tickner & Fields'da yeni bir hayata başlıyorsun. Dan Till dedi yeni hademe. Yeni adını defalarca tekrarladı. Till bir sabah birazdan gelecek olan muhasebecilere verilecek sayfaları el arabasıyla bir odadan diğerine taşırken ikinci kattaki yazarlar odasının önünden geçtiği sırada içeride Dante'den bahsedildiğini işitince çok heyecanlandı. Kulak misafiri olduğu sözler Rahip Green'in vaazlarına hiç benzemiyordu. Rahip Green, Dante'nin yolculuklarındaki ilginç şeylerden bahsederdi. Oysa Till, köşe başında Dante'den bahsedildiğini pek az işitmişti. Bay Longfellow, Bay Fields ve Dante kulübü nadiren toplanıyorlardı. Yine buradaki Tickner & Fields'daki insanlar bir şekilde Dante için çalışıyorlardı. Onu nasıl koruyabileceklerini konuşuyorlardı. Başı dönen Till sokağa fırlayıp pazar yerinde kustu. Dante'nin korunmaya ihtiyacı vardı. Till, Bay Fields, Longfellow, Lowell ve Dr. Holmes'un yaptığı konuşmadan Harvard Üniversitesi'nin Dante'ye saldırdığı sonucunu çıkarmıştı. Dan Till, Harvard'ın da yeni işçiler aradığını duymuştu. Çünkü çalışanlarının çoğu savaşta ölmüş ya da yaralanmıştı. Till üniversitede bir gündüz işi buldu. Bir hafta çalıştıktan sonra bahçıvanlıktan üniversite binasında gündüz hademeliğine terfi etmeyi başardı. Till diğer işçilere sorular sorarak yönetim kurulu kararlarının orada alındığını öğrenmişti. Yardım kuruluşunda Rahip Green, Dante ile ilgili genel bilgilerden çok o hacının yolculuğunun daha belirgin ayrıntılarını vermeye başlamıştı. Cehennemin halkalarından geçiyordu. Her halka tüm kötülüklerin başı olan Lucifer'in cezasına biraz daha yaklaştırıyordu onu. Green, Till'i cehennemin girişinden geçirerek tarafsızlar diyarına götürdü. Oranın en büyük günahkarı Büyük Retçi denen bir papaydı. Till, adamın adını ilk kez duyuyordu. Ama milyonlarca insana adalet dağıtabilmesini sağlayacak hem de çok yüce bir makamı reddetmiş olmasına çok sinirlendi. Üniversite binasının duvarlarından başyargıç Healy'nin de önemli bir konumu, Dante'ye savunmasını sağlayacak bir konumu reddettiğini öğrendi. Till, C bölüğündeki kitap kurdu Emir Eri'nin bataklık eyaletlerden geçerlerken binlerce böcek topladığını ve onları özel yapılmış sandıklarla Boston'a gönderdiğini biliyordu. Till ondan bir sandık dolusu et sineği ve kurtçuğu, ayrıca arı dolu bir kovan satın aldı. Adliye sarayına gidip başyargıç çıkmasını bekledi. Onu White Oaks'a kadar takip etti, ailesiyle vedalaştığını gördü. Ertesi sabah eve arka kapıdan girip tabancasının kabzasıyla Healy'nin kafasını yardı. Yargıcı soyup giysilerini düzgünce katlayarak bir kenara koydu. Çünkü o korkak bu giysileri hak etmiyordu. Till daha sonra Healy'yi taşıyarak arka kapıdan dışarı çıkarıp kafasındaki yaraya kurtçukları ve böcekleri döktü. Till ayrıca civardaki kumlu araziye boş bir bayrak dikti. Çünkü Dante bu işaret sayesinde tarafsızları bulabilmişti. Till, Dante'ye katıldığını, yitik insanların arasındaki uzun ve tehlikeli kurtuluş yolculuğuna çıktığını hissetti birden. Green'in hastalanıp bir hafta vaaz verememesine çok üzüldü. Ama sonra geri dönen Green, vaazında Simonacılılardan bahsetti. Till, Harvard şirketinin Rahip Talbot'la yaptığı anlaşmayı biliyordu. üniversite binasında bu konuda defalarca konuşulduğuna şahit olmuştu. Bu yüzden de neredeyse panikteydi. Bir rahip nasıl $1000 için kendini satabilir? Dante'yi halka kötülemeye razı olabilirdi. Ama Till onu nasıl cezalandıracağını öğrenmeden hiçbir şey yapamazdı. Till eskiden arka sokaklardaki meyhanelerde geçirdiği gecelerden birinde William Burndy adlı bir kasa hırsızıyla tanışmıştı. Till Burndy'yi o meyhanelerden birinde bulmakta zorlanmadı. Adamın sarhoşluğu sinirini bozsa da ona para vererek kendisine rahip Elisha Talbot'ın kasasını açmayı öğretmesini istedi. Hem Langdon Peasley'nin bütün iyi işleri kendisinden çaldığından yakınan o değil miydi? Bir başkasına basit bir kasayı açmayı öğretmesinin ne zararı olurdu ki? Till 2. Üniteryan Kilisesi'ne girmek için kaçak köle tünellerini kullandı. Rahip Talbot'ın her ikindi vakti yer altındaki bodruma inmesini izledi. Merdivenlere kaç adımda gittiğini saydı. 1, 2, 3. Talbot'ın boyunu hesaplayıp duvara işaretledi. Sonra bir çukur kazdı. Talbot tepe taklak içine konduğunda ayakları dışarıda kalacak şekilde. Talbot'ın kirli parasını çukurun dibine gömdü. Nihayet bir pazar ikindisinde Talbot'ı yakalayıp ayaklarına gaz yağı döktü. Dantil, rahip Talbot'ı cezalandırdığında Dante kulübünün kendisiyle gurur duyacağına emindi. Rahip Green'in bahsettiği Bay Longfellow'un evinde yapılan o haftalık toplantıların gününü merak etti. Herhalde pazarlarıydı, dinlenme günü. Till Cambridge'de sonra kolonileşme döneminden kalma o büyük, yeşil binayı buldu. Ama bir yan penceresinden içeri bakınca herhangi bir toplantı belirtisi göremedi. Biraz sonra içeriden bağırışmalar gelmeye başladı. Ay ışığı üniformasının düğmelerini parlatıyordu. Dante kulübü cidden toplantıdaysa Till onları rahatsız etmemeliydi. Dante'nin koruyucularını iş başında rahatsız etmek istemiyordu. Green'in bir vaaz daha kaçırması çok canını sıktı. Üstelik rahip bu sefer hastalığı da bahane etmemişti. Till halk kütüphanesinde İtalyanca dersleri alıp alamayacağını sordu. Çünkü Green'in o diğer askere verdiği ilk tavsiye Dante'yi İtalyancasından okuması olmuştu. Kütüphaneci Bay Pietro Bacci diye birinin gazete ilanını buldu. Till derslere başlamak üzere Bacci'ye gitti. Öğretmeni Till'e bir sürü gramer ve egzersiz kitabı aldırdı. Çoğunu kendisi yazmıştı. Bu kitapların Dante ile hiç ilgisi yoktu. Bacci bir ara Till'e Divina Commedia'nın çok eski bir Venedik baskısını satmayı önerdi. Till kalın deri ciltli o kitabı eline aldı ama Bacci'nin övgülerine karşın kitaba ilgi duymadı. Bu da Dante değildi. Neyse ki Green kısa süre sonra tekrar yardım kuruluşunun kilise kürsüsüne çıktı. Dante'nin bölücüler diyarına girişinin muhteşem öyküsünü anlattı. Kader Dante ile top gümbürtüsü kadar yüksek sesle konuşmuştu. Till bu ölümcül günahı gruplara nifak tohumları atıp bölmeyi işleyen birini tanıyordu. Phineas Jennison. Till onun Ticknor Enfield'deyken Dante'yi korumaktan bahsettiğini ve Dante kulübünü Harvard'la kapışmaya teşvik ettiğini ama Harvard şirketinin ofislerinde ise tam tersine Dante'yi kötülediğini, şirketi Longfellow, Lowell ve Fields'le savaşmaya kışkırttığını işitmişti. Till Jennison'ı kılıcıyla esir alarak kaçak köle tünelinden geçirip Boston limanına götürdü. Jennison ağladı, yalvardı, Till'e para teklif etti. Till ise adalet vaat ederek onu parça parça etti. Yaralarını özenle sardı, yaptıklarını asla cinayet olarak görmüyordu. Çünkü ceza demek bir müddet çekilen acı, hislerin hapsedilmesi demekti. Dante'nin en sevdiği yanı buydu. Onun anlattığı cezalardan hiçbiri yeni değildi. Till Boston'da ve savaşta hepsini görmüştü. Till Dante kulübünün düşmanlarının yenilgisine çok sevindiğini anladı. Çünkü rahip Green birdenbire neşeli vaazlar verir olmuştu. Dante günahkarlarla dolu donmuş bir göle geldi. En büyük günahkarlar arasında sayılan hainlerdi onlar. Böylece bir sabah Augustus Manning ile Pliny Meade'i buza hapsedip onları seyretti, üstünde Astelmian'ın üniformasıyla. tarafsız Artemis Healy'nin böceklerle kaplı halde kıvranmasını, Simoniac Elisha Talbot'ın yanan ayaklarını sallamasını, lanetli parası artık başının altında yastıktı ve Phineas Jennison'ın parçalanmış vücudunun titremesini izlediği gibi. Ama sonra Lowell, Fields ve Holmes geldiler. Hem de onu ödüllendirmeye değil. Lowell, Teal'e ateş etti. Bay Fields, Lowell'a ateş etmesini söyledi. Bunlar Teal'in kalbini kırdı. Harriet Galvin'in hayran olduğu Longfellow'un ve köşe başında toplanan diğer koruyucuların Dante'ye sadık olduklarını sanmıştı. Ama Dante kulübünün neler yapması gerektiğini bilmedikleri artık anlaşılıyordu. Boston'u düzeltmek için yapılması gereken öyle çok şey, açılması gereken öyle çok çember vardı ki. Teal, Dr. Holmes'un köşe başında kendisine yanlışlıkla çarpışını düşündü. Yazarlar Odası'ndan fırlayan Lowell, Dr. Holmes'a şöyle haykırmıştı. Dante kulübüne ihanet ettin, Dante kulübüne ihanet ettin. Doktor, dedi Teal ona, köle tünellerinde karşılaştıklarında. Dönün, Dr. Holmes, ben de sizi görmeye geliyordum.